Ayrım 15.
Öğretmen konusuna gelince, bu yönden pek kaygılanmamalısınız. Nasıl olsa iyi bir rahip, eski bir cizvit bilgini bulunur. Sonra babam da adını taşıyacak çocuğun öğrenimi için paraya kıymaktan çekinmeyecektir. Jack benim gururumdur. Oysa 11 yaşını henüz yeni doldurmuş bulunuyor, dedi bir saniye sustuktan sonra. Ama sizin gibi o da sizi görünce 13 yaşından büyük olabileceğinize ihtimal vermemiştim. Kazin çiftliğine gelmiştik. Burada Jack, Madeleine ve ben anaların ardından giden yavrular gibi onun peşi sıra yürüyorduk. Ama rahatsız ediyorduk onu. Bir süre yanından ayrıldım, meyve bahçesine girdim. Bahçeye bakan Martino'nun ağabeyi kardeşiyle birlikte ağaçların kesilip kesilmemesi meselesini tartışıyordu. Sanki kendi mallarıydı da onu tartışıyorlardı. Anladım ki Kontes'i herkes çok seviyor. Bu düşüncemi orada bulunan ve ayağını belin demirine, dirseğini sapına dayamış bir halde iki meyve uzmanını dinlemekte olan zavallı bir gündelikçiye söyledim. "Ne diyorsunuz monsieur?" diye karşılık verdi gündelikçi. "Kontes çok iyi bir kadındır. Sonra bize 2-3 kuruş vermektense hepimizin köpek gibi geberdiğini görmek isteyen şu Azay çiftliğindeki maymun suratlı karılar gibi kendini beğenmiş de değildir. Bu kadın günün birinde buradan gidecek olursa buna Meryem Ana da ağlayacaktır. Bizler de. Hakkını bilir ama bizim neler çektiklerimizi de iyi bilir. Saygı gösterir." Cebimdeki bütün parayı bu adama ne büyük bir zevkle vermiştim. Birkaç gün sonra Jack'a bir midilli geldi. Usta bir binici olan babası oğlunun da ata iyi binmesini istiyor ve bu işin yorgunluklarına onun daha şimdiden alışmasını istiyordu. Cevizlerin satışından gelen paradan güzel bir binici elbisesi de alınmıştı. Çimenlerde hayretle sıçrayıp sıçrayıp duran Madeleine'in çığlıkları arasında Jack'ın babasından ilk binicilik dersini aldığı sabah Kontes için analık gururunun ilk büyük şöleni oldu. Jack'ın annesinin kendi eliyle ördüğü beyaz bir yakalığı, parlak deriden bir kemerle sıkılmış açık mavi bir redingotu, kırmalı beyaz bir pantolonu, kenarlarından saçlarının fışkırdığı bir İskoç kasketi vardı. Gerçekten göz kamaştırıcı bir kıyafete bürünmüştü. Bunun içinde aileye ait bu mutluluğu paylaşmak amacıyla bütün hizmetçiler, tarım işçileri oraya toplanmışlardı. Müstakbel Dük annesinin önünden her geçişinde ona gülümsüyor, atın üstünde rahat, korkusuz duruyordu. Birkaç defalar öleceği sanılmış olan bu çocuğun bu ilk erkekçe hareketi kendisini böyle güzel, hoş, canlı gösteren bu atlı gezintiyle sağlamlaşan ne umutlar doğuruyordu ve aslında bu ne büyük bir mükafattı. Yeniden gencelmiş olan ve uzun zamandan bir ilk defa olarak gülümseyen babanın sevinci, şatoda çalışan herkesin gözlerinde okunan mutluluk ve çocuğun dizginleri tutuşuna hayran olarak "Bravo, Monsieur de Vicomte!" diye bağıran Lenoncourt ailesinin Tours'dan dönmekte olan yaşlı seyisinin sesi, insanda gerçekten aşırı coşku uyandıracak şeylerdi. Madame de Morzov heyecandan hıçkırmaya başladı. Acılarını içine atma konusunda o kadar metin olan bu kadın, bir zamanlar elinden tutup hava alsın diye gezdirirken sık sık öleceğini düşünerek ağladığı hasta çocuğunun şimdi aynı yerlerde atla dolaştığını görünce duyduğu sevincin büyüklüğüne dayanamamıştı. O anda hiçbir pişmanlık duymadan koluma yaslandı. "Sanki bugüne kadar hiç acı çekmemişim gibi bir duygu içindeyim. Bütün çektiklerimi unuttum. Bugün yanımdan ayrılmayın," dedi. Binicilik dersi bitince Jack kendisini taşkın bir analık duygusuyla bağrına basan Kontes'in kollarına atıldı. Bitmeyen, tükenmeyen öpüşler, okşayışlar içinde. Biz de Madeleine'le birlikte binicinin şerefine bir çiçek demeti yapmaya gittik. Salona döndüğümüz zaman Kontes, "15 Ekim muhakkak büyük bir gün olacak," dedi bana. Jack ilk binicilik dersini aldı, ben de elimdeki nakış işini bitirdim. Kont gülerek, "Peki, peki Blanche," dedi. "Bunun bedelini size ödetmek istiyorum." Kolunu verdi ona, Cloche Gordon birinci avlusuna götürdü. Orada Kontes'e babasının verdiği gezinti arabasını gösterdi. Kont da bu arabaya koşulmak için İngiltere'den iki at almış ve Lennon Court'unkilerle birlikte getirmişti. Herkes Jack'ın binicilik dersiyle uğraşırken yaşlı seyis birinci avluda her şeyi hazırlamış bulunuyordu. Cloche Gordon'u Şinon yoluna bağlayan ve yeni toprakların kazancıyla yapılması sağlanan ağaçlı yol inşaatını görmek için arabaya binip sürdük. Dönüşte Kontes hüzünlü bir sesle, "Bilseniz nasıl mutluyum," dedi bana. "Ama mutluluk bir çeşit hastalık gibidir benim için. Harap eder, bitirir beni. Sonra hep bir düş gibi silinip gideceğinden de korkarım." Kıskanmayacak kadar çok seviyordum onu. Ama onun için hiçbir şey de yapamıyordum. Coşkular, çılgınlıklar içindeydim. Bir şey olmalı da onun uğruna canımı vermeliyim diyordum. Gözlerimi perdeleyen bu düşüncelerimin ne olduğunu sordu. Ben de ne düşünüyorsam anlattım büyük bir katkısızlık içinde. Bu sözlerim verilecek bütün hediyelerden daha fazla duygulandırdı onu. Beni merdivenlerin oraya götürüp kulağıma eğildi. Yüreğimde beliren acıyı dindirecek sözler söyledi. "Teyzemin sevdiği gibi sevin beni. Hem bu da bana hayatınızı adamış olmak değil mi? Hayatınızı bu şekilde de almış olsam size karşı hep minnettar kalmam gerekmiyor mu? Şu elimdeki nakışı bitirmenin tam zamanıydı," diye devam etti sözüne. Salona gelmiştik, yeminlerimi yenilemek ister gibi ellerine sarılıp öptüm. O konuşmasına devam ediyordu. "Bu uzun işi neden başıma dert ettiğimi belki de bilmiyorsunuz Felix, öyle değil mi? Erkekler hayatın karmaşası içinde kederlerini unutmak için türlü türlü şeyler bulurlar. Çalışmak avutur onları. Çevrelerindeki büyük hareketin içinde oyalanırlar. Biz kadınlara gelince bizler ruhlarımızda acılara dayanabilmek için bir destek arasak da bulamayız. Kederli düşüncelerin pençesine düştüğüm zamanlar çocuklarımın ve kocamın karşısında yüzümün güleçliğini kaybetmemek için böyle bir beden hareketine başvurarak acılarımı bir çeşit düzene sokmak istedim. Böylece hem bir takım sinirli çıkışlardan hem de insanın gösterdiği büyük çabaların ardı sıra gelen bezginliklerden korumuş oldum kendimi. Belli aralarla kolumu kaldırıp indirme işlemi zihnimi bir beşikteymiş gibi sallıyor, fırtınalar kopan ruhuma bir gelgit sükunu kazandırıyor. Heyecanlarımı bir düzene sokuyordu. İşlediğim nakışın her ilmeğine sırlarımı da gömüyordum. Anlıyor musunuz? Hele şu son işlediğim koltuk yüzü yok mu? Onunla uğraşırken de hep sizi düşünüyordum. Evet dostum, sizi düşünüyordum. Hem de çok, çok fazla. Sizin çiçek demetlerinize kattığınız şeyleri ben de nakışlarımla söylemiş oluyordum. Yemek neşeli geçti. Kendilerine ilgi gösterilen bütün çocuklar gibi Jack da biniciliğini kutlamak için topladığım çiçekleri görünce dayanamadı, boynuma sarıldı. Benim bu sadakatsizliğimi görünce annesi mahsustan suratını astı. Ama sonra annesinin kıskandığı bu çiçek demetini bu sevgili çocuk bilseniz nasıl bir incelikle tutup kontese takdim etti. O akşam üç kişi aramızda tavla oynadık. Ben tek başıma Monsieur de Morzov'la Madame de Morzov'a karşıydım. Kontun neşesine diyecek yoktu. En sonunda güneş batınca beni Fraspel yoluna kadar geçirdiler. Sakin bir akşamdı. Uyumlarıyla duyguların şiddetini azaltan, buna karşılık derinliğini artıran akşamlardan biri. O gün bu zavallı kadının hayatında eşsiz bir gün olarak çetin saatlerde belleğiyle durup durup okşayacağı parlak bir nokta olarak kaldı. Gerçekten binicilik dersleri kısa bir süre sonra bir anlaşmazlık konusu oldu. Kontes, kontun oğluna bağırıp çağırmasından haklı olarak korkuyordu. Jacques da şimdiden zayıflamaya başlamıştı. Güzel mavi gözlerinin çevresi morarıyordu. Annesini üzmektense sessizce acı çekmeyi daha uygun görüyordu. Babası öfkelendiği sıralarda ona yorgun olduğunu söylemesini öğütledim Jacques'a. Böylece acılarına bir çare bulmuş oluyordum. Ama bu da para etmedi. En sonunda kontun yerini ihtiyar seyisi bırakması gerekti. Ne var ki öğrencisinin elinden alınmasına kolayca razı olacaklardan değildi. Tartışmalar, kavgalar yeniden başladı. Kont kadınların değer bilmezliklerini durmadan şikayet konusu yapmak için yeni bir bahane bulmuş oldu. Arabayı, atları, uşakları günde belki 100 kere karısının başına kakmaya başladı. Nihayet bu çeşit insanların, daha doğrusu bu cins hastaların buldular mısın sıkı yapışacakları bir olay oldu. Kazin ve Retorier'deki yapılar için harcanan para ilk tahminleri yarı yarıya aştı. Çürük yapılan bazı duvarlar yıkılmış, tavanlar çökmüştü. Durumu gelip kontese bildireceğine işçilerden biri beceriksizlik ederek konta anlatmış. Önce yavaş yavaş başlayan, sonra birdenbire patlak veren bir kavgaya sebep oldu bu. Kontun birkaç gündür yatışmış görünen sinirleri birden bozuldu ve bütün acılarını zavallı Henriette'den çıkarmasını gerektirdi. O gün kahvaltıdan sonra saat 10:30'da Fraspel'dan çıktım, Madeleine'le birlikte Kloşkart'ta çiçek demetleri yapacaktık. Çocuk taraçanın korkuluğuna iki vazo getirip koymuştu. Ben de sonbaharın öylesine güzel, öylesine ender bulunur çiçeklerini aramak için o bahçe senin, o bahçe benim dolanıp duruyordum. Son bir dönüşümde pembe kuşaklı, pelerinli, küçük teğmenimi her zamanki yerinde bulamadım. Kloşkart'tan bağırıltılar geliyordu. Madeleine ağlayarak, "General," dedi. Babasına öfkelendiği zamanlar kullanırdı bu kelimeyi. "General annemizi azarlıyor. Siz gidip onu kurtarsanıza." Bir solukta çıktım merdivenleri. Kont da karısı da fark etmeden ve selamsız sabahsız bir şekilde salona girdim. Çılgın adamın korkunç çığlıklarını işitince gidip bütün kapıları kapadım. Geri döndüğüm zaman baktım ki Henriette'nin yüzü kireç kesilmiş, beyaz elbisesinin rengini almış. Kont, "Sakın evleneyim demeyin Felix," dedi bana. "Kadın milleti şeytanın bir uydusudur. En iyisi bile bir yerde kötülük yoksa tutup yaratır onu. Hepsinin de canı cehenneme." Ve başı sonu belirsiz bir takım muhakemeler yürütmeye başladı. Monsieur de Morzov yeni tarım yöntemleri hakkında vaktiyle yaptıkları tartışmaları hatırlıyor, o tartışmalardaki reci tavrıyla övünüyor ve bu yeni yöntemlerin faydasızlığını ileri süren köylülerin saçmalıklarını tekrarlıyordu. Ona kalırsa Kloşgord'u kendisi yönetmiş olsaydı şimdiye kadar iki kat zengin olurlardı. Şiddetle, hakaretle küfürler savuruyor, bağırıp çağırıyor, oradan oraya sıçrıyor, sandalyelerin yerlerini değiştiriyor, bunları birbirine çarpıyordu. Ya da bir cümlenin tam ortasında duruyor, iliğinin yanıp kül olduğunu, beyninin akıp giden paraları gibi yok olduğunu söylemek gereğini duyuyordu. Karısı yüzünden batmaktaymış. Zavallı. Elindeki 30.000 franklık gelirin 20.000 franklıktan çoğunu o getirmişti kendisine. Dükle düşesin ileride Jacques'a kalacak olan mülkleri yılda en azından 50.000 frank gelir getirmekteydi. Kontes başını yukarı kaldırmış göğe bakıyor ve göz alıcı bir şekilde gülümsüyordu. Kont, "Evet," diye haykırdı, "evet. Blanche, benim celladımsınız siz. Öldürüyorsunuz beni. Ağır bir yüküm ben sizin üstünüze. Başından atmak istiyorsun beni. İki yüzünün birisin. Canavarsın sen, canavar. Şuna bak hele. Bir de gülüyor. Niçin gülüyor biliyor musunuz Felix?" Karşılık vermedim, başımı önüme eğdim. Kendi sorusunu yine kendisi cevapladı. "Bu kadın işte. Bu kadın beni her türlü mutluluktan yoksun bırakıyor. Ne kadar bana aitse o kadar da size ait olduğu halde kalkmış bir de benim karım olduğunu ileri sürüyor. Benim adımı taşıyor. Ama Tanrı'nın ve insanların yaptıkları yasaların buyurduğu ödevlerden hiçbirini yerine getirmiyor. Böylece Tanrı karşısında da insanlar karşısında da yalancı durumuna düşüyor. Başıma boyuna bir takım işler sarıyor. Böylece benden uzakta, yalnız kalmayı sağlıyor, hoşlanmıyor benden. Nefret duyuyor bana karşı. Genç kız gibi kalmak için elinden geleni ardına bırakmıyor. Bütün hünerlerini kullanıyor. Beni birçok şeylerden yoksun bırakarak çıldırtmak istiyor. Hiçbir bakımdan doyurulmamış biri olduğum için tepeme kan sıçrıyor, gerçekten çılgına dönüyorum. Usul usul bitiriyor, öldürüyor beni. Sonra bütün bunlar yetmiyormuş gibi kalkıp bir de meleklik taslıyor. Her ay şaraplı ekmek yiyor kilisede. Kontes ise hıçkıra hıçkıra ağlamaktaydı bu sırada. Bu adamın düşüşüyle kendini de alçalmış görüyor, onun hakaretlerine yalnız "Monsieur, monsieur, monsieur" diyebiliyordu. Kont'un söylediği sözlerle Henriette'nin hesabına da onun hesabına da yüzüm kızarmıştı. Ama aynı sözlerle yüreğimde bir karıncalanma uyanmadı da değil. Çünkü bunlar ilk aşkların dokusu olan temizlik, incelik duygularını karşılamaktaydı. Kont, "Benim zararıma bakiredir o," diyordu. Bu söz üzerine kontes tutamadı kendini. "Monsieur!" diye bağırdı. Kont, "Bu çalımlı çalımlı monsieur monsieur deyişleriniz de ne oluyor?" dedi. "Bu evin efendisi değil miyim ben? Nihayet bunu size öğretmek mi lazım yani?" Ak kurt başını uzatarak onun üstüne doğru yürüdü. Sarı gözlerinde beliren korkunç anlamla ormandan çıkmış aç bir hayvanı andıran bu adamın yüzü de iyice çirkinleşmişti. Henriette inmeyen tokadı yemek üzere oturmakta olduğu koltuktan aşağı doğru kaydı, kendini kaybetti. Bitkin ve baygın bir halde yere uzandı. Kont yerinde dona kalmıştı. Öldürdüğü kimsenin kanı yüzüne fışkıran bir katil gibi. Zavallı kadıncağızı kollarıma aldım. Kont o hareketlerinden sonra aynı şeyi kendisi yapmaya layık değilmiş gibi sesini çıkarmadı benim bu hareketime ama salonun bitişiğindeki benim hiç giremediğim kutsal odanın kapısını açmak için önüm sıra yürümekten de geri kalmadı. Kontesi tuttum. Bir kolumla kavrayarak öbür kolumu beline doladım. Bu sırada Monsieur de Morzov da yorganı ve ördek tüyünden yapılmış örtüyü kaldırıyordu. Sonra onu tutup giyinik bir şekilde öylecene yatırdık yatağa. Henriette kendine gelince bana kemerini çözmemi işaret etti. Monsieur de Morzov eline geçirdiği bir makasla kesti, ben de ona lokman ruhu koklattım, gözlerini açtı. Kont kederden çok bir utanç duygusu içinde çıkıp gitti. Derin bir sessizlik içinde 2 saat geçti. Henriette elimi tutmuş, konuşmadan sıkıyordu. Bazı bazı gözlerini bana kaldırıyor, sanki bununla sessiz ve sakin kalmak istediğini anlatmak istiyordu. Nihayet bir an geldi ki kendini rahat hissetti, dirseğinin üstünde doğruldu ve kulağıma "Zavallı," dedi. "Ah, bir bilseniz ki..." Başını yeniden yastığa koydu. Geçmiş acıların anısı şimdiki acılara eklenip, aşkın manyetizmasıyla ancak yatıştırabildiğim çarpıntıları yeniden başlatmıştı. Aşkın bu gücünü henüz pek bilmiyordum. Yine de içgüdüsel bir şekilde kullanmaktaydım onu. Sevginin yumuşattığı bir kuvvetle tuttum Henriette'yi. Bu sonuncu kriz sırasında gözlerimi yaşartan bakışlarla baktı yüzüme. Bu sinirli hareketler sona erince saçlarını düzelttim. Hayatımda ilk ve son defa yalnız o zaman düzelttim saçlarını. Sonra elini avucuma aldım yine. Grilerle kahverenginin birbirine karıştığı bu odayı, tirşe perdeli o sade karyolayı, üstünde eski moda bir tuvalet takımı bulunan bu masayı, bu pike örtülü basit kanepeyi seyrettim uzun uzun. Nasıl da şiirle doluydu burası. Kendisi söz konusu olduğu zaman lüksten nasıl da vazgeçiyordu böyle Henriette. Lüks, incelik ve temizlik demekti onun için. Kutsal bir boyun eğişle hayatın bütün acılarına katlanan bir rahibenin, evlenmiş bir rahibenin asil hücresiydi burası. Tek süsü odada asıl haçtan ibaretti. Bu haçın üstünde teyzesinin resmi asılıydı. Kutsal suyun bulunduğu abdanın iki yanında iki çocuğunun kalemle yaptığı resimleri vardı ve küçüklük günlerinden kalma bir demet saç. Yüksek sosyetede boy gösterecek olsa en güzel kadınları bile gölgede bırakacak bir kadın için nasıl bir inziva köşesiydi burası. Büyük bir aileden gelen, başını derde sokmuş olan ve kendini avutabilecek bir aşkı da kabul etmeyen soylu kızın ağlayarak ömür tükettiği oda burasıydı demek. Gizli ve düzelmesi imkansız bir mutsuzluk. Ve bir yanda kurbanı için ağlayan cellat, bir yanda celladı için gözyaşı döken kurban. Çocuklar ve hizmetçi kadın odaya girince ben dışarı çıktım. Kont beni beklemekteydi. Karısıyla arasını düzeltecek tek kuvvet olarak beni görüyordu. "Gitmeyin Felix, gitmeyin," diye bağırarak ellerime sarıldı. "Maalesef," dedim. "Monsieur de Chassel'in misafirleri var bugün. Yemekte aralarında bulunmayışımın sebebini sormaları doğru bir şey olmaz herhalde. Ama akşam yemeğinden sonra yine geleceğim." Benimle beraber çıktı. Bir tek ses söylemeden aşağıdan kapıya kadar geçirdi. Sonra ne yaptığının farkında bile olmadan Fraspel'in önüne kadar benimle yürüdü. Buraya gelince nihayet fikrimi söyledim kendisine. "Allah'ını severseniz Sayın Kont, madem ki onun hoşuna gidiyor, bırakın evinizin işlerini o yönetsin. Fazla üzmeyin onu." "Şurada kaç günlük ömrüm kaldı?" diye cevap verdi. "Benim yüzümden uzun zaman acı çekmeyecek. Bilseniz benim başım ne kadar ağrıyor." Bunları söyledi ve bir bencillik nöbeti içinde yanımdan ayrıldı. Yemekten sonra Madame de Morzov'un sağlık durumunu öğrenmek için yeniden gittim Kloşgard'a. Bu sefer daha iyiceydi. Düşünüyordum. Evlilik hayatının sevinçleri bunlarsa ve böylesi sahneler sık sık tekrarlanıyorsa nasıl yaşayabiliyordu? Usul usul işlenen ve cezasız kalan bir cinayet değil miydi bu? Kont'un karısını bilinmedik, duyulmadık işkencelerle nasıl sinirlendirdiğini, bitirdiğini anlamıştım o akşam. Böyle bir suçu hangi mahkemenin önüne çıkarmak gerekirdi? Bu düşünceler arasında iyice sersemlemiştim. Harriet diye bir şey söylemedim ama bütün geceyi ona mektup yazmakla geçirdim. Yazmış olduğum 3-4 mektuptan elimde bunlardan birinin başlangıç kısmı olan ve beğenmediğim şu satırlar kaldı. Gerçi pek bir şey anlatmıyor ya da onunla ilgilenmem gerektiği halde daha çok kendimden bahsediyor görünmesine rağmen yine de bu satırların o geceki ruhsal durumum hakkında size bir fikir verebileceğini sanıyorum. Şöyleydi bu mektup başlangıcı. Madame de Morzov'a. "Size gelirken söyleyecek ne çok şeyim vardı. Ama yol boyunca düşündüğüm her şeyi sizi görür görmez unutuveriyorum. Evet sevgili Henriette, sizi gördüğüm anda birden hazırladığım sözleri ruhunuzun güzelliğinize güzellikler katan yankılarına yakıştıramıyorum. Bir de şu var, sizin yanınızda olduğum zamanlar öyle sonsuz bir mutluluk ortamına girmiş oluyorum ki, o andaki duygularım eski duygularımın hepsini silip götürüyor."